Ayrım 4.
Babanın Pişano'daki çiftliğinde çalışan Urum, Bulgar yarıcılar kum gibiydi. Aileden biri ölünce, en ırak akrabadan da olsa ölüm ilanına Selanik eşrafından sözcüğüyle başlanarak bütün aile efradı sayılırdı. Necip Bey'in anası birini beğenmedi mi, Anadolu ne olacak, yoktur bunların efendiceliği, ayıdır ki bunlar, bakmayacaksın kusurlarına derdi. Bu Hatice Hanım da öyle işte. İkide bir telefon etmeye Necip Bey'le gelir, sanki babasının telefonu. Olduk olmadık ahbabına Necip Bey'lerin numarasını verir. Necip Bey kaç kez banyodan çıkıp Hatice Hanım'ı telefona çağırmak zorunda kaldı. Kaç kez sofradan kalktı Hatice Hanım'ın telefonu yüzünden. Ama Hatice Hanım çok olağan karşılar bunları. Bey'in sözüne uyup telefonu devrettik taşınırken. Şimdi alamadık bir türlü diye başlayan ve kocasının beceriksizliğini, pısırıklığını dile getiren, kendi şikayetlerini dinletir üstelik. Her şey hakkıdır onun. Necip Bey'in telefonu da ister teşekkür eder ister etmez. Necip Bey en çok bu teşekkür konusuna bozulur. Aradaki farklar belli olmalı. Kimin aldığı, kimin verdiği belli olmalı. Kim telefonun sahibi belli olmalı. Kimin kime lütufta bulunduğu belli olmalı. Necip Bey görgülü sayar kendisini. Telefonsuz bir komşusuna yardımda bulunmayı kendisine yakıştırır. Küçüklüğünden beri babasının nice insana şu ya da bu biçimde nasıl yardım etmiş olduğuna dair o kadar çok hikaye dinlemiştir ki. Para dışında her konuda yardım etmeyi sever. Kendisi de babası gibi yardımsever ama pek hatırlamıyor babasını. Babası anasının ifadesiyle Sultan Selim gibi. Şili pençeden ölmüş. Yunan-Bulgar Savaşı'nın hemen ardından. Yunanlılar tüm Selanik eşrafı ile birlikte babasını da tutuklamışlardı bir süre. Anası evi hocalarla kuru fasulyeli bir takım garip fallar bakan koca karılarla doldurmuştu. Sonra büyük bir yangın olmuş, babası ya ölmüştü ya ölmemişti. Yangında hep Yahudilerin ya da tüccar dönmelerin oturdukları evler yanmıştı. Türk mahallesi tepede olduğundan bir şey olmamıştı. Yok, ölmemişti babası o sıralar. Hatta yukarıdaki boş odaları birkaç tanıdık Yahudi tüccara kiralamıştı, iyilik olsun diye. Ne de olsa dil bilir, gün görmüş kişilerdi bu Yahudiler. Çok saygı duyarlardı İzzettin Efendi'ye. Her bayramda hediyelerle hayır duasını almaya gelirlerdi. Oysa Hatice Hanım, Necip Bey'in apartmanında sanki kendi lütufta bulunuyormuş gibi oturur, kirayı kapıcıya verirken her ay apartmanın şu ya da bu derdi üstüne söylenir, kaloriferler biraz soğumaya görsün, hemen şikayet eder. Yok, görgüsüz işte, daha nasıl tanımlamalı? Babasının Selanik'teki dönme kiracılarından Yunus Bey ne ince adamdı. Babasıyla sohbet etmeye geldiği akşamlar Necip Bey onun konuşmalarını ağzı açık dinleye dinleye uyuyakalırdı kerevetin üstünde. Her şeyi bilirdi Yunus Bey. Avrupa'yı, Paris'i, operaları, Roma'daki kiliseleri, kiliselerdeki resimleri anlatırdı. Resme özel bir ilgi duyardı. Necip Bey'i kerevetlerin kumaşını yıkamak için söktükleri bir gün kerevetlerin arkasına gizli gizli resim yaparken yakalamış, bir Müslüman çocuğunun resme gösterdiği bu ilgi gözlerini yaşartmıştı. Sonra İzzettin Efendi'yi çocuğundaki bu gizli istidatı geliştirmesi yolunda kandırmış, sonunda İzzettin Efendi, Necip Bey'in mahallede profesyonel ressamlık yapan Yani Usta'dan ders almasına izin vermişti. Necip Bey, Yani Usta'nın yanında ressamlaşmadı ama Yani Efendi'nin üç mahalleyi ısmarlama yaptığı Melek, Aziz resimlerinin göklerini çeşitli tonlardaki mavilere boyadı bir süre. Kaç Osmanlı altını ödedi İzzettin Efendi bu dersler için. Ne olursa olsun, nur içinde yatsın Yani Usta. Necip Bey ilk Avrupa kültürünü kendisine bu adamın aşıladığını söyler. Hatice Hanım'ın o kalın bacaklı kızı bale stüdyosuna gidiyormuş. Kız şimdiden edepsiz. Necip Bey cumartesi öğleden sonraları beyaz şortu, beyaz lastik pabuçları, beyaz kazağı ve kasketiyle tenise gitmek için arabasına binerken pencereden arkadaşlarıyla alay eder arkasından. Bir şey demez ama kahkahalarından belli olur bu. Bir zamanlar Necip Bey'in kızını da kandırmış. Üstelik Necip Bey'in telefonundan sağa sola telefon etmişlerdi. Sokağın caddeyle kesiştiği yerdeki çiçekçiye adı Mehmet Horoz diye siz tutun her gün telefon edin. Horoz Bey tavuk hanım nasıl diye. Adam tespit yaptırmış. Necip Bey'in evine mahkeme davetiyesi gelmez mi? Necip Bey asla gitmez mahkemeye. Çapul çupul gider mahkemeye. Hakim Necip Bey'in adını görünce böyle bir adamın böyle bir iş yapmayacağını anlamalı. Çiçekçiyi ikna etmeliydi. Ama olmadı öyle. Necip Bey gıyabında 50 lirasına mahkum oldu. Bunu hatırladıkça deli olur. Kızıyla haftalarca konuşmadı bu yüzden. Hatice Hanım'ın kızıyla arkadaşlığı yasakladı. Kızı dinlemedi babasını. Bu kızlar nerede? Lozan'da okurken kaldığı pansiyonun sahibinin kızı nerede? Her rastlayışlarında diz çökerek reverans yapar, günaydını, iyi akşamları hiç eksik etmezdi gülümseyen dudaklarından. Piyano çalar, konserlere gider, spor yapardı. Bir pansiyoncu kızı olmasına rağmen çok soylu, çok hanım, görgülü kızdı. Bazen kafası bozulunca keşke onunla evlenseydim diye düşünür Necip Bey. Şimdi karısıyla mahkemelik olmuşlardı. Karısı boşanmak istemiyordu. Necip Bey'i sevdiğinden değil tabii, apartmanda gözü olduğundan. Mahkeme kararıyla kopardığı nafakadan olmak istemediği için. Yoksa Necip Bey ahbaplarına rezil olmayacağını bilse onu ne biçim durumlarda? Boşanma davası ayyuka çıktı. Karısı ahbap ahbap gezip Necip Bey'in şu ya da bu özelliklerini utanmadan anlatıyor, kendisine şahit topluyor. Bütün o sözde ahbapları da ona akıl verecek yerde azdırıyorlar onu. Tabii kulüpte kumar oynarken konuşacak, bitmeyen bir konu verdi onlara karısı. Hepsi de yalancı şahitliğe hazır. Yargıç da işin keyfine vardı. Davayı uzattıkça uzatıyor. Bütün sosyeteyi şahitliğe çağıracak neredeyse. Kasabalı herifin biri, Necip Bey'in karısı, adamın nelerine katlanıp da çocuklarına hatırına boşanmadığını iddia ediyor. Necip Bey'in sapıklığıyla ilgili utanmaz hikayeler anlatmaktan çekinmiyor mahkemede. Yargıç da soruları büyük bir zevkle uzattıkça uzatıyor. Sonra başka ne yapardı hanımefendi? Yargıç beyefendi, söylemeye utanıyorum. Çok garip arzuları vardı efendim. Ne gibi? Burada yakışık almaz ama gerçeğin belirmesi için söyleyeceğim efendim. Affedersiniz, cinsel uzvuma çikolata sürüp, böyle işte, hiç utanmadan. Üstelik de hanımefendi rolü oynayarak. Carla öyle mi? Bir gece merdivende yakalayıp öptüğünde utanarak içini çekmişti sadece. Sonra bir gün öyle oluverdiğinde her şey sesini çıkarmadan usul usul giyinmiş, kimselere hiçbir şey söylemediği gibi Necip Bey'den de hiçbir şey beklememişti. Eski saygısını da sürdürmekte kusur etmemişti kiracılarına. Necip Bey Lozan'dayken her sabah pansiyondan çıkıp göle bakan kahvelerden birine girerdi. Onunla aynı dönemde okuyanlar Necip Bey'in Lozan'da kaldığı 4 yıl boyunca üniversiteye hiç uğramadığını, bütün gün kahvede oturduğunu anlatırlar. Necip Bey bu laflara çok kızar. Çünkü çok iyidir Fransızcasını. Hatice Hanım'ın kızı ise ne karısı gibi tam anlamıyla yozlaşabilir ne de Carla gibi tam bir ev kadını olur. Sonra evlenmişti Carla. Çiçek gibi bir evi, tertemiz büyüttüğü çocukları olmuştu. Bu Hatice Hanım'ın kızı okusa bile girdiği memuriyette sadece densizlik eder, yok terfim geldi, yok izin hakkım diye amirlerinin kafasını şişirir. İşe zamanında gitmediği gibi yapacak işi olmadığından yün örer, çene çalar, gün boyu hiç sıkılmadan. Hatice Hanım'ı da niçin taktım aklıma bugün? Ne halleri varsa görsünler. Başım dertte değilmiş gibi. Necip Bey'in canı çok sıkın bugün. İstanbul'da sattıkları arsanın parası da tükendi. Sakarya Caddesi'nde sermayesi Necip Bey'den, emeği Fransız okulundaki arkadaşı Hüseyin'den olan ve sünger dikiş makineleri satan dükkanın işleri de iyi gitmiyor. Hüseyin daha para bulması gerektiğini söylerdi ona. Hep para, hep para. Biz burada para makinesi miyiz? Ona da boşa güvenmişim. Ama Hüseyin diretiyor. Hadi hadi, vardır sizde yine de bir şeyler. Yok yok dersiniz, kıyı köşede bir apartman dükkan çıkıverir. Gerçekten de İzzettin Bey'in Selanik'te bıraktığı mallar, mübadele sırasında becerikli ve devlet büyükleri arasında işe yarar yakınları olan ablasının avukat kocası sayesinde öylesine bereketli, öylesine doğrudan olmuştu ki, yıllardır satıla satıla tükenmemişlerdi. Necip Bey'in abisi, daha babası hayattayken anasının sandığındaki reşat altınlarını gizliden alıp Viyana'ya gitmişti. Anası oğlunun ardından 4 gün odalara kapanmış, başına tülbentler bağlamış, kocasıyla konuşmamıştı. Oğlunun evden gitmesi çok üzmüştü anayı. Reşat altınlarının gitmesi bir yana, gitmek kötü bir şeydi. Ölmekle bir, iyi olan kalmaktı. Özellikle evde kalmak. Kocası İzzettin Bey, büyük oğluna dilediği sermayeyi sağlayıp iş kurmasına izin verseydi, ne sandığındaki altınlar ne de oğlu evden gidecekti Habibe Hanım'a göre. Viyana'ya giden oğlunun ardından kızgın baba hayırsız oğlunu reddettiğini söylüyordu sağ sola. Ama anası için gurbetteydi oğlu. Ha Yemen'e savaşa gitmiş ha Viyana'ya. Onun yamacında olmadıktan sonra ha Yemen'de kancık Arap tarafından sırtından bıçaklansın ha Viyana'da bar kızları tarafından soyulsun. Ah artık oğulcağızı için midesi ağrıdığı zamanlar çok çok ağrırdı oğulcağızının midesi. Hele Selanik meyhanelerinde sürttüğü gecelerin sabahında nane limon kaynatamayacak. Öğle uykusundan kalktığı zamanlar mutfak dolabının en senin köşesine sakladığı baklava tepsisinin en güzel parçasını gizlice oğulcağızına yediremeyecekti. Yatağından kalkmıyor, oğlu için dertlenip duruyor, kocasına duyduğu nefret sağlam kökler salıyordu yüreğinde. Necip Bey'in ağabeysi ailesi içinde böylesi fırtınalar koparıp gittiği Viyana'dan bir süre sonra bir mektup yazdı. Salyangoz ticareti yapıyordu. Bu işte çok zengin olacaktı. Viyana çok güzel, çok mamur bir şehirdi ve Selanik Viyana'nın yanında bir köydü. Zengin olunca burada bir villa satın alacaktı. Anacığızını buraya getirtip ona güzel günler yaşatacaktı. Ah işte bu cümleler çok ağlatmıştı Habibe Hanım'ı. Ve oğlu sonuç olarak gireceği büyük iş için sermaye istiyordu. Habibe Hanım mektup geldikten sonra birkaç gün kimselerle konuşmadı. Oğlu vardı onun konuşacak. Viyanalarda aslan gibi. Kocası istediği kadar ardından atıp tutsun. Kendi şimdiye kadar ne yapmıştı ki karısına? Nereye götürmüştü ki onu? Atinalara, İstanbullara kaç ay gitmiş de karısını almış mıydı yanına? Şundan bundan duyduğuma göre Allah yalanlarını affetsin, yolculuklarından birinde Rum metresinin yanında götüren o değil miydi? Üstelik karısının bir gönlünü bile almamıştı. Yolculuk dönüşlerinde bir hediye bile getirmemişti. Çoluk çocuğuna, evine barkına iyi bakmıştı. Evet, ama bunu da mı yapmayacaktı yani? Habibe Hanım'ın da babasından kalma çiftliği vardı. Bunun için de kocasına karşı başı dikti. Ah oğlu, oğulcu, sık sık para isterdi anasından. Evet ama kaç kez anasına dantelli işlemeli mendiller getirmişti. Bunları düşüne düşüne, haklılığına inana inana sürdürüyordu evdeki tavrını Habibe Hanım. Sonunda kocası karısının suratına, dırdırına dayanamayarak Viyana'daki oğluna bu son olsun diyerek istediği sermayeyi göndermişti. Necip Bey içini çekti. Sadece bu sermaye olsa. Anasının bütün mücevherlerini tek tek alıp satmamış mıydı? Ama anası hiç görmek istememişti bunu. Hep hayran kalmıştı büyük oğluna. Bunları düşündükçe içi isyanla doluyor Necip Bey'in. Çünkü o mücevherler yok pahasına satılmasaydı, Viyana'da batırdığı ne ilk ve ne son sermaye olmasaydı, şimdi Necip Bey'in durumu daha iyi olurdu. Necip Bey bugünkü durumunu hep ağabeysinin hata ve sevaplarıyla ölçerdi. Ve doğru bir ölçekti bu. Bugün ellerinde olan ve olmayanlar, ağabeysinin başarılı ve başarısız girişimlerinin sonucuydu ona göre. Babadan kalan miras, ağabeyin Hovarda ticaret anlayışıyla, daha doğrusu Hovardalığını ticaret maskesi altında gizlemesiyle tükenmeye yüz tutmuş değil miydi? Viyana'daki salyangoz ticaretinin ayrıntılarını Necip Bey bilmiyor. Yalnız ağabeyi çok sonraları başka bir yolculukta yeğenlerinden birine Viyana'nın en lüks otelinde kral dairesinde kaldığını söylemiş, ağzı açık kalan yeğenine daireyi göstermişti. Salyangoz ticaretinin sonucu şöyle olmuştu. Sermayenin oğlu tarafından Viyanalı bir kadınla birlikte çılgınca harcandığını, iş için Avusturya'ya giden Yahudi bir dostundan öğrenmiş, bu kez büyük oğlunu ciddi olarak mirasından çıkarmıştı. Necip Bey bu mirastan çıkarma olayı üstünde çok durur. Nasıl durmasın? Çünkü bu olaydan kısa bir süre sonra babası ölünce anası bu miras meselesini tümüyle unutmuş, görülmüş ve büyük oğlunun hatırı için şunu bunu satmaya, ona yeniden ve yeniden sermaye bulmaya devam etmişti. Necip Bey, mübadelerinden önce çoban kılığında İstanbul'a geldi okumak için. Abisi çoktan İstanbul'a gitmiş, bazı doğrulaşmış Avrupalılarla ortaklaşa bir ithalat şirketi kurmuştu. Selanik'ten ayrılmadan önce anası onu evlerinin bodrumuna indirmiş, orada kocaman bir küpün içine gizlediği altınları göstermişti oğluna. Bak oğlum, bunlar elimde kalan son altınlar. Eğer abim bunları da elimden almaya kalkarsa engel ol. Necip Bey anasının ağzından ilk kez büyük oğluna karşı bir güvensizlik açıklaması duymaktan şaşkın, kafasında küp dolusu altının şıkırtısıyla gitmişti İstanbul'a. Bu gidiş de ayrı bir hikayeydi ya. Necip Bey'in yaşamı hep daha iyi ve daha parlak olan geçmişle ilgili hikayelerdi aslında. Selanik sokaklarında dolaşırken bir cami çevresinde toplaşmış Arnavutlara rastlamış, onların İstanbul'a gideceklerini öğrenince ki düşünün 11 yaşındayım o sıralar. Eve koşmuş ve çoban kılığına girerek karışmıştı aralarına. Arnavutların kendisinden bu iş için kaç altın istedikleri ve anacığının ne kadar altına kıydığı konusu bu hikayede bir yana itilir. Necip Bey bu hikayeyi insanın istediği zaman neler yapabileceğini örnek olarak anlatır çocuklarına. Arnavut göçmenlerle birlikte İstanbul'a vardıktan sonra hemen abisini bulmuştu. Abisi Nişantaşı'nda Teşvikiye Palas'ta tuttuğu bir dairede oturuyordu. Daireyi İstanbul'un ünlü İtalyan dekoratörlerinden birine döşettirmişti. Antikacı dükkanı gibiydi. Duvarlar lüks kağıtlarla kaplanmıştı. İnsanın üstüne üstüne varan stil eşyalarla garip bir bekar eviydi bu. Bekar evi demek yanlış olacak. Ağabeyinin iri göğüslü Rum metresi dolanıyordu evin içinde. Bu kadın evin lüksünü hiçe sayarcasına bütün gün mutfakta meze kızartır, zeytinyağı kokardı. Şen canlı bir kadındı. Necip Bey de sevmişti onu. Ağabeyi armatörlük hevesine bu sıralarda tutuldu. Evde kalmış bir kız kardeşi olan Ermeni armatör ortağının gözüne şirin gözükmek için Rum metresine yol verdi sonra. Rum metres bir gün ağlaya ağlaya ve Necip Bey'in iki yanağına tükürüklü öpücükler kondura kondura evi terk etti. Necip Bey üzülmüştü arkasından. Çünkü evde artık doğru dürüst yemek pişirmediği gibi kısa bir süre sonra gittikçe bakımsızlaşan evin eşyaları haczedildi. Böylece bitti armatörlük. Necip Bey bunları kim bilir kaçıncı kez düşüne düşüne yürüyerek pikniğin önüne gelmişti. Ağabeyinin batırmış olduğu paraları düşünüp hırslanmak günlük işlerinden biriydi. Bugün mutlaka para çekmesi gerekiyordu. Ortağı açık seçik durumu sermişti önüne. Yoksa iflas edecekti dükkan. Bugün de para çektikten sonra parası tükenecekti bankada. Bu ise yarı ölmek gibi bir şey Necip Bey için. Geleceğe kuşkuyla bakıyordu. Gelen geçen insanların yüzüne bankadaki paralarını gereksiz masraflarıyla bunlar tüketiyormuşçasına hırsla baktı. Kim bilir arsız çocukları günde kaç çikolata, dondurma tıkıştırıyor, gösteriş meraklısı karıları ele güne şan olsun diye ne masraflar yapıyorlardı. Hep birlikte Necip Bey'in mirasını tüketiyorlar, bankadaki parasının bitmesine yol açarak geleceğini karanlık tehlikelerle donatıyorlardı. Tam bu düşünceler içindeyken golf pantolonunun sol paçasının düğmesi koptu. Şık pantolonunun paçası İsviçre yününden spor çoraplarının üstüne sarktı. Necip Bey durdu. Çok bozulmuştu morali. Eğilerek düğmeyi aradı. Bu düğmenin aynısını bulmak mümkün değil. Üstü armalı, sarı madenden halis İskoç malı düğmeler bunlar. Pantolonunu da İskoçya'dan almıştı. Artan bir sinirlilikle arandı düğmeyi. Tam o sırada bulvardan geçenlerden biri düğmenin üstüne basıp ezdi. Ter boşandı Necip Bey'in alnından. Artık asla İskoçyalara gidemeyecek, asla Paris kahvelerinde oturamayacak, artık asla yeni bir ölüm, yeni miraslar getirmeyecek ona. Bankadaki parasını çektikten sonra başka parası kalmıyordu. İşte bir apartman, o kadar. Dükkanın geliri de yetmeyecekti ona. Bu ilkbahar tenis kulübüne yeniden yazılmıştı. Yalnız oraya dünya kadar para gidiyordu. Oyundan sonra briç oynayabilmek için cepte para gerekliydi. Akşamüstü bir viski, iyi cins filtreli sigara şarttı bunlar. Yoksa o akıl almaz giriş ücreti boşa gitmiş olurdu. Pazarları da orada yiyordu yemeği. Bunlar olmazsa, artık bunlar bile olmazsa ölmek daha iyi. Bir kez bütün bunlar, hatta daha fazlası, çok daha fazlası Hakkı Necip Bey'in. Aklına anasının Selanik'teki evlerinin bodrumunda kendisine gösterdiği küp dolusu altın geldi. Onlarla neler neler yapılır. Fransız lisesinden arkadaşı olan Necmi, ki Necmi kendisine göre yoksul bir çocuktu. Çalışkan, hırslıydı. Liseden sonra teknik üniversiteye girmiş, mühendis olmuştu. Anadolu'da az toprağı olup Üsküdar'a yerleşmiş olan babası, oğluna çok az harçlık verirdi. Necmi hiç taşıta bilmez, kıraathanede çay olsun içmez, kitaplarını ders yılının sonunda satar, hep aynı eski giysilerle dolaşırdı. İşte geçen gün kulüpte rastlamıştı Necmi'ye. Şişmanlamış, göbek bağlamış. Bir rahat, bir güvenli. O eski, huzursuz, yanakları çökük, kompleksli olan gitmiş, kahkahalar savurarak briç oynayan, masadakileri ardı ardına viski ısmarlayan, hesaba doğru dürüst bakmadan garsona bir dolu bahşiş sıkıştıran biri gelmişti yerine. Sanki bütün o içilmeyen çaylar, yenmeyen abur cuburlar, binilmeyen tramvaylar, gidilmeyen sinemalar birikmiş birikmiş bir gökkuşağı olmuş ve onun altından geçen Necmi'yi tümüyle değiştirivermişti. Necip Bey'e şöyle pek önemsemeden ama içten bir selam vermişti. Okuldayken kim bilir nasıl kıskanırdı Necip Bey'i. Necip Bey kıskanılmayacak gibi değildi. Ağabeyisi doğrusu çok harçlık verirdi ona. Elbiselerini de kendi terzisine diktirirdi. Beyoğlu'nun en lüks terzisini. Necmi Bey'in o zamanlarki hırslı çalışkanlığında bu kıskançlığın payı vardı belki. Rum metres gittikten sonra Teşvikiye'deki ev bir bakıma Necip Bey'in bir garsoniyeri olmuştu. O yaşta Teşvikiye Palas'ta garsoniyeri olmak. Arkadaşlarıyla hafta tatillerinde Necip Bey'in abisi iş yolculuğunda olduğu zamanlar eve dolarlar, içki içmeye özenirlerdi. En pahalı mezeleri alırdı Necip Bey harçlığıyla. Bir kez iddia üzerine park otele telefon etmiş, garsonla şampanya ısmarlamıştı. Hala anlatırlardı arkadaşları. Şimdi Şimdi ise çok cimrileşmişti Necip Bey. Karısı aslında biraz da bu yüzden sırt çevirmişti ona. Durmadan her şeyin hesabını soruyor, içini gün gün karartan geleceğe güvensizlik duygusuyla akıl almaz nekeslikler yapıyordu. Hizmetçiye misafire pişirdiği kahvenin telvesini kurutup yeniden pişirmesini söylüyor, ödenmesi gereken bütün masrafları mümkün olabilecek en son...